Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum gazeteci, fotoğrafçı, belgeselci ama aslan yolcu Hasan Söylemez. Hoş geldin Hasan.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne güzel anlattın. Ya, aslan yolcu.
Aslan yolcu, evet. Çok hoşuma gidiyor.
Ben bu yolcu kelimesini çok seviyorum.
Ben de.
Yani yolcu demek gezgin demek değildir. Yolcu demek seyyah demek değildir. Yolcu çok farklı bir kavram bence.
Ya şahanesi ya. Hemen konuşmayla başlıyor. Ya Hasan'la şimdi konuşuyorduk. Ben hızlı konuşan biriyim aslında. Burada kendimi durdurmaya çalışıyorum. Hasan da şahane, böyle hızlı, akıcı, bir dolu olay var, hikayesi var. Değil mi? Bu kadar hikaye olunca
hadi
anlatmak istiyorsun.
Bana, hadi.
Hadi. Şahane. Baştan başlayalım. Nereden başlayalım? İlk önce ilk yolculuk hikayenden başlayalım. Kronolojik gibi olsun. Hani şimdi yaptığın işlerden de bahsetmek istiyorum. Tabii ki bahsedeceğiz. Ama ilk yolculuğa çıkma kararını, başlamanı anlat. Bu konuda bir kitabın var. Biraz da anlattın zamanında ama yine de hiç bilmeyen insanlar için de güzel bir hikaye. Çok güzel bir hikaye. Sen anlat isterim.
İlk yolculuğumu anlatayım mı?
Anlat bakalım.
İlk yolculuğum galiba ilkokul 5. veya 6. sınıftaydım. Evden kaçtım.
Muş'tasın. Sen Muşlusun.
Evet. Muş'tayım. Evden kaçtım. Nereye gittiğimi bilmeden yürüdüm. Akşama kadar yürüdüm. Ve sanırım bir 15-16 kilometre yürümüştüm. Muş'un Hasköy ilçesine kadar yürümüştüm. Hayatımın o ilk ve en uzun yolculuğunda hep ilklerle karşılaştım. Hayatımda ilk defa manda gördüm. Muş Ovası'nın ne kadar büyük olduğunu ilk o zaman gördüm. Ve o ilk yolculuğum bana dünyanın ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Yani Muş'un küçücük bir yerinde o yolculukta manda görmüştüm. Yani bu beni dehşete düşürdü. Ne kadar büyük bir hayvan ve ne kadar farklı bir hayvan. Çünkü manda görmemiştim ben daha önce. Ardından eve dönmeye karar verdim ama eve dönebilecek de gücüm kalmamıştı. Bir at arabasının arkasına asıldım. Arkasına dediğim aslında şu alttaki tekerlekleri birbirine bağlayan demir var ya. O demirin yani şeyi beni görmesin diye o demirin üzerine oturdum. Asfalt ayaklarımın altından kayıyordu. Acayip güzel bir yolculuktu. Benim ilk 5 parasız yolculuğum ve ilk dünyayı tanımam o yolculukla başladı diyebilirim.
Peki sonraki 5 parasızlık yani ve parasız yolculuk yapma hikayesi de bağlantıya giriyor o zaman.
Evet.
Peki niye parasız yapmak istedin o ilk yolculuğu? Senin ünlü bir hikayen var. Yani bir hikaye değil, uzun süren bir yolculuk olduğu için. Yani bunu öyle demeyelim aslında. Sen işini gücünü bırakıyorsun, evini bırakıyorsun, bir bisiklete atlıyorsun. O bisiklet bile senin değil. Yani 3 hafta öncesine kadar bisikletin bile hiç olmamış. Ondan sonra paranı dağıtıyorsun, çocuklara veriyorsun. Bütün mal varlığını neredeyse. Ve bir yolculuğa çıkıyorsun Anadolu'da, değil mi?
Evet.
Oraya gelelim.
Ya askerden daha yeni dönmüştüm.
Yaşın kaç?
Şu an 36.
O zaman kaçtı?
O zaman 28, 29 galiba. 28, bilmiyorum.
Tamam.
Ya şu anki ben yaşımı bulurum. Bile bilmiyorum. Tam Afrikalı oldu.
Şahane ya, onlar da yok değil mi? Başka kavramlar.
Ya orada zaman kavramı çok farklı.
Evet, evet.
Yaşını soruyorsun, bilmiyorum diyor.
Şahane. Doğru doğru. Dil de farklı. Dille evet. Zamanın kuruluşu farklı. Şahane.
Bu iş ne zaman biter diyor, soruyorsun. Diyor ki ne zaman biterse.
25 yaşındasın. Tamam mı?
Evet.
Birden canın sıkılıyor İstanbul'dan ya da şehirden. İstanbul'da
ya bunu
mısın?
Bunu almıştım. Her şeyden bunu, evet, almıştım. Bütün her şey bana çok yapay geliyordu. Yani sokaklara çıkıyoruz. Sokaklarda yürüyen ter makineleri görüyoruz. Herkes bir yerlere koşturmaya çalışıyor. Hiç kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Öyle bir telaş, öyle bir hengame ve insanlar mutsuz. Bu seni de doğal olarak etkiliyor. Sen de mutsuz hissetmeye başlıyorsun. Ben biraz doğalığa kaçmak istedim aslında. Biraz özüme dönmek istedim. Bu da yani para, evet, parasız bir hayat yaşamak çok zordur ama parayı hayatımızın merkezine öyle bir almışız ki sanki paramız olmadan nefes alamayacakmışız gibi hissetmeye başlıyoruz. Yani öğrencilik dönemlerimden de hatırlıyorum ben. Paramız olmadığında biz evden dışarı çıkamıyorduk. Gerçekten dışarı çıkamıyorduk. Bu çıkamamak aslında bizim psikolojik olarak kendimizi çıkamamaya motive etmiş olduğumuz bir çıkamamaydı. Oysa gidip parkta oturulabilirdi. Gidip deniz kenarında yürüyüş yapılabilirdi. Arkadaşlarla buluşulup ortak bir şeyler yapılabilirdi. Ama psikolojik olarak dediğim gibi biz kendimizi paraya, parayı tamamen hayatımızın merkezine aldığımız için bütün her şeyi para üzerinden hesaplamaya başlıyoruz. Hatta ilişkilerde de şöyle artık olmaya başladı. Paran kadar konuş diye çok aşağılayıcı bir söylem var. Yani paran yoksa konuşamazsın gibi bir söylem. Paran yoksa yaşayamazsın gibi bir söylem. Bunu da kendi aramızda farkında olmadan kendimize öyle bir inandırmışız ki bu bizi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ben 5 parasız 8,5 ay 10 bin kilometre Türkiye'nin çevresini dolaştım. Ben bu yolculuğa çıkmaya karar verdiğimde herkes bana sen delisin, mümkün değil, parasız yolculuk yapamazsın, aç kalırsın, bir hafta, en geç bir hafta sonra geri dönersin dediler. Ben bir yola çıktım. 8,5 ay yolculuk yaptım. Ve dilencilik yapmadım. Tek ihtiyacım karnımı doyurmaktı. Ve bu yolculukta onu gördüm. Hakikaten bizim tek ihtiyacımız karnımızı doyurmak. Başka çok fazla şeye ihtiyacımız yok. Biz ihtiyaç duymadığımız şeylere o kadar çok maruz kalıyoruz ki her şeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Oysa bizim hayvanlardan çok büyük bir farkımız yok. Onlar da karınlarını doyurmak için mücadele ediyorlar. Biz de karnımızı doyurmak için mücadele ediyoruz. Onun dışındaki her şey fazlalık gibi geliyor. Dilencilik yapmıyordum yolculuk esnasında. Şöyle diyordum insanlara, yolda karşılaştığım insanlara. Siz bana eğer yiyecek verirseniz ben de size karşılığında iş yaparım diyordum. Tarlalarda çapa yaptım, bulaşık yıkadım, insanların gündelik işlerine yardımcı oldum. Para teklif ediyorlardı. Hayır, ben para istemiyorum. Bana sadece yemek verin diyordum.
Şahane. Into the Wild'ı seyredip etkilenmiş miydin yoksa
Into
sonradan
the Wild,
mı?
Ben
seyredip diyorum, okumuş da olabilirsin. Evet, çok da severim.
Into
kitabını
the Wild,
da okumuştum.
Ben askerdeyken o filmi izledim. Acayip etkilendim o filmden. Sonra... Şimdi burada kısa bir spoiler vereceğim. Kimse kusura bakmasın. Into the Wild'da Christopher McCandless artık hayatın gerçekten insanlardan uzak tek başına yaşanmayacağını anlayıp geri dönmeye karar verdiğinde derenin taştığını görüyor. Geri dönemiyor. Sonra yabani bir patates yiyor ve olaylar oluyor zaten. Eğer Christopher McCandless... devam etseydi yolculuğuna, o da bence Into the Life olarak yolculuğuna devam ederdi diye düşünüyorum.
Evet ya.
Christopher McCandless'ın yolculuğu Into the Wild'tı, benimkisi Into the Life.
Alexander Supertramp.
Alexander Supertramp.
Ya çok hepimizi etkileyen bir film herhalde. Yani sosyal sistemi indirgenmemek isteyen, işte hayatın tadını almak isteyen, doğadan yeterince zevk almayı unutmamak isteyen insanların, gençlerin daha doğrusu, hani böyle üniversite gençinin, hepimizin etkilendiği bir film. Öyle kitaplar vardır ya, ya da işte filmler, ondan sonra da yine de bir şekilde değişiriz. Çünkü şehir bizi değiştiriyor. Çünkü belki Anadolu'nun çeşitli köylerinde gezinirken parasız bugün ben bile yapabilirim. Çünkü meyve var, ağaç var, daha bir doğa var, ama tabii şehirde çok zor bir hayat. Peki yanına neler almıştın? Onu merak ettim.
Türkiye yolculuğumda.
Evet, o ilk çıktığın Anadolu'ya giderken mesela tarak mı almıştın? İşte sabun mu almıştın? O çantada neler vardı? Onu merak ettim.
Çantada bir fotoğraf makinesi vardı. Çadırım vardı. Uyku tulumum vardı.
Güzel. Bunlar gerekli yani, şeyler zaten.
Bunlardı. Başka ne vardı? Hatırlamıyorum. Çok eski. Elbiselerim vardı. Yedek elbiselerim vardı. Küçük bir bilgisayarım vardı. Bu kadar.
Peki en çok nereye sevdin?
Türkiye'de mi?
Evet. Yani neresi seni şaşırttı? Neresi daha böyle zorluk çekmene yol açtı? Nereyi daha çok sevdin?
Ya öyle sadece yaşamış olduğumuz birkaç olayı bütün bölgelere mal edemeyiz. Ama ben şunu söyleyebilirim. Karadeniz bölgesinde çok güzel bir misafirperverlikle karşılaştım ki Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin misafirperverliğini hiçbir yerle karşılaştıramam. Orası apayrı bir yer.
Hı hı.
Özet geçmek gerekirse turizmin yoğun olmadığı yerlerde insani duygular daha çok ön planda.
Hı hı.
Ama turizmin geliştiği yerlerde insani duygular biraz daha arka tarafa geçip insanlar birbirlerine karşı bir güven sorunu yaşamaya başlıyorlar. Bu konuda da haksız değiller. Çünkü şehirleşme olunca, turizm olunca, sirkülasyon çok fazla olunca kimin ne olduğunu tam olarak anlayamıyorsun. Ve ne kadar güvenebilirsin, kendini otomatik bir korumaya alıyorsun.
Hı
hı. Bu yüzden turizmin yoğun olduğu bölgelerde daha çok aç kaldım diyebilirim aslında.
Karadeniz benim için de çok güzeldi mesela. Biz de öyle seyahat ederken bir Karadeniz turu yaptık diyebilirim. Daha çok Batı Karadeniz'den başlayarak, Sinop'tan başlayarak 18 gün sadece 2 gün otelde kalmışız. Hani biz senin gibi bir yolculuk yapmadık ama herkes evine davet ediyor. Sen de açıksan o yolculuğa ve yola. Sen de gidiyorsun, kalıyorsun. Çoban çadırlarında kaldık. O kadar keyifliydi ki. Çatılara tırmandık. Yani bir muhabbet ettik. O şahane geliyor insana, değil mi?
Tabii ki.
İyi hissettiriyor.
Ya şey mesela Akdeniz bölgesinde yörükler var.
Evet tabii, bilmez
ya,
miyim?
Şehirlerde aç kalıyordum ben Akdeniz bölgesinde.
Hı hı.
Ama dağlara çıkınca, o yörüklerle karşılaşınca acayip mutlu oluyordum. Yoldayken bana herkes türlü türlü sorular soruyordu ve genelde sorular hepsi aynıydı. Manyak mısın, deli misin, nereden geldin, nereye gidiyorsun, bisikletle yolculuk yapılır mı, bisikletin kaç vites? Benim en sevdiğim soru neydi biliyor musunuz? En sevdiğim soru karnın aç mı?
Ya, değil mi?
Birisi bana karnın aç mı diye sorduğunda böyle onu kucaklayıp sırtımda taşıyasım geliyordu. O kadar mutlu oluyordum. En sevdiğim soru oydu. Yol öğretiyor zaten.
Evet, evet.
Az önce başlarken dedik ya, gezgin olmak, seyyah olmak ve yolcu olmak farklı şeyler diye. Yoldayken aynı zamanda bir içsel yolculuk da yapıyorsun.
Tabii.
Bir acelen yok.
Evet.
Yolcu insanın bir acelesi olmaz genelde. İçine yapmış olduğun o yolculuklarda bazen yaradanla karşılaşıyorsun. Kendine çok fazla sorular soruyorsun. Bazen cevabını bulmadığın soruları yollarda sorularla karşılaşıyorsun, cevapları değil. Hı-hı. Ya bir cevap var aklında, bir şey var. Sonra yolda giderken o cevabın sorusunu yolda görüyorsun.
Evet, çok güzel. Evet, evet. Şahane bir şey. O cevabın sorusunu yolda görmek çok çok güzelmiş. Ben de mesela şöyle hissederim genellikle. Burada bir şeyler yaşıyoruz, şehir için söylüyorum. Ama daha sonra ona analiz edecek zaman bulamıyoruz gibi oluyor. Bir olaydan diğer olaya geçiyoruz gibi oluyor. Ama yolculukta bir şey yaşıyorsun. Sonra başka bir yere giderken o yaşadığın şeyi düşünüyorsun, değerlendiriyorsun, hazmettiriyorsun. Yani böyle Antalyalılar şey der, Allah sindirsin. Hani böyle güzel bir laf mesela. Hakikaten böyle sindire sindire zihnini, beynini dinlendire dinlendire, analiz ederek bir şeyleri yapıyorsun ya, o çok hoş oluyor yolculuklarda. Ben de çok seviyorum. Yani benim de kurtarıcım olduğu için pek çok ruhsal durumdan, sıkıntıdan çok severim. Peki geldin, o gezin yankı da uyandırdı. İnsanlar ilgi de duydu. Bir yerlere de yazdın zaten sen. Bir gazetecilik geçmişi de olduğu için yazı yazma, evet, becerinde var. İletişim gücünde var. Bir de güleç bir insansın. O da bence çok etkiliyordur insanları, değil mi? Hani gülerek, evet, evet, pozitif yanlarından anlatıyorsun. Sonra bir kitap yazdın. O kitaptan sonra da pek çok hayatında değişiklik oldu muhtemelen. Hayata yolculuk. Bir bisiklet, 0 lira, 8 ay, 10 bin kilometre, değil mi kitabın,
evet,
ismi? Hayata yolculuk ama alt başlığı da olan bir kitap. Sonra nasıl hayatın değişti? Afrika'ya nasıl geldik?
Ya Afrika'ya ben...
Ya da arada bir şeyler varsa sen onları da anlat tabii. Ben
ya
direkt Afrika'ya geçmeyeyim.
Ya arada çok şey var.
Peki onları ama ana hatlarıyla bize anlat, sonra da Afrika'ya gel.
Ya bisiklete Türkiye yolculuğum bittikten sonra ben yine işime gücüme döndüm. Yine para kazanmaya devam ettim.
Ne iş güç yaptın?
Ya televizyon programları yaptım. Basın danışmanlığı yaptım.
Hı
hı. Yani şu an şöyle söyleyeyim. Televizyonda görmüş olduğumuz birçok profesöre basın danışmanlığı yaptım. Ardından TRT 1'de Yoldaki Haber diye bir belgesel haber programı hazırlayıp sunuyordum. Dedim ki ya benim kendi yolculuğumu yapmam gerekiyor tekrar. Bunu da ancak Afrika'da yapabilirim diye düşünüyordum.
Niye Afrika?
Çünkü Afrika hani o sadeliği seviyorum ya, o sadeliği özlüyorum ya. Ki zaten Türkiye'yi parasız dolaşmam da o sadeliğe olan özlemdi. Afrika'da diğer kıtalarla kıyasladığımızda gerçekten en sade yaşanan kıta Afrika. Orada hani insanoğlu topraktan yaratılmış deniliyor ya. Ben insanoğlunun yaratıldığı toprağın Afrika toprağı olduğuna inanıyorum. Çünkü orada henüz batıdaki gibi çok fazla bir modernleşme yok. Yani ihtiyaç duymadığımız şeylere maruz kalıyoruz dedim ya. Orada onlara da çok fazla maruz kalmayan bir toplum var. Senin yüzüne karşı nasıllarsa senden sonra da yine aynı şekildeler. İçlerinde bir fesatlık yok. İşlerinde bir size karşı
ön yargı
yok. Ön yargıları tek şu olabilir. Yani bir ön yargı var. Onlarda da bir ön yargı var. Nasıl biz burada görmüş olduğumuz Afrikalıları hep yoksul, aç, sefalet falan içerisinde yaşıyorlar sanıyorsak, onlar da orada bir beyaz adamın zengin, şatafat içinde yaşadığını düşünüyor. Gördüğü bütün adamı, o adamları, bütün beyazları o şekilde yaşıyorlar sanıyorlar. Bu da şeyden kaynaklı. Onlar televizyonlarda genelde beyaz adamların öyle şatafat içinde yaşadığını görüyorlar. İzledikleri dizilerde, izledikleri filmlerde hep böyle yaşadığımız görülüyor. O yüzden öyle bir ön yargı var. Ama genel olarak insanların güler yüzlü olması beni çok mutlu ediyor. Hmm. Yani azla yetinmeyi biliyorlar. Yine bir sahada, bir köyde dans edip eğlenen insanlarla karşılaştım. Ben de gittim onlarla dans ettim, eğlendik. Ve kadına şeyi sordum, en büyük hayalin ne diye sordum. Küçücük bir köy. Kadın dans ederek bana cevap veriyor. En büyük hayalim, keşke kolayca ekmek bulabilsem. En büyük hayalim, keşke kolayca yiyecek bulabilsem. Bizim günlük hayatta ihtiyacımız olan şey, bizim günlük hayatta kullandığımız, ihtiyacımız olan ve zaruri olarak kullanmak zorunda olduğumuz şeyler oradaki insanların hayali haline dönüşmüş. Buna rağmen mutsuz değiller. Bizden çok daha mutlular.
Peki sen o mutluluğu neye bağlıyorsun? Oradaki Afrika'daki mutluluğu, o doğal yaşamlarına, maddi bir takım şeylere çok fazla önem vermemelerine mi bağlıyorsun?
Maruz kalmamalarına bağlıyorum. Oradaki insanlar bizim kadar çok şeyi görmüyorlar. Bizim kadar medyayla iç içe değiller. Televizyon izlemiyorlar. Sadece radyodan müzik dinliyorlar.
Ben uzaktan izlediğimde senin görüşünü almak isterim. Hani baktığımda mesela geleneklerinden de çok kopmadıklarını görüyorum. Doğru mudur bilmiyorum, sen bana söyle.
Doğrudur. Orada bak bir örnek daha vereceğim, başıma gelen bir şey. Gine'deydi. Gine'nin bir dağ köyünde daha yeni Müslüman olmuş, 20-30 yıldır muhtemelen bir geçmişleri var. Müslüman olmuş bir topluluk. Çıplak dolaşıyorlardı. Ama namaz kıldıkları zaman üstlerini örtüyorlar, namazı kılıyorlar. Namazdan sonra kadın erkek hepsi. Namazdan sonra üstlerini çıkartıp tekrar günlük hayatlarına devam ediyorlar. Senegal'de dans edip eğlenerek zikir yapan kadın erkek iç içe insanlarla karşılaştım. Ben bunları hatta Senegal'deki o zikir seansını belgeselin, Journey to Dreams belgeselinin Senegal bölümünde yayınladım. Bazı tepkiler de geldiler bana. Din böyle bir şey değil diye tepkiler geldi bana. Din aslında senin kafanda kurmuş olduğun bir şey değil. Din sen nasıl yaşamak istiyorsan, ahlaki olarak kendini kimseye zarar vermediğin sürece, bir yaradana, bir şeye inandığın sürece dini nasıl yaşıyorsan yaşayabilirsin. Sen neden orada senin gibi yaşamıyor diye oradaki insana tepki gösteriyorsun ki? Bizim toplumumuzda biz kendi kültürümüzü dine uyarlamaya başladık. İslam'ı kabul ettikten sonra. Ama Afrika'da dini kendi kültürlerine uyarlamaya başlamışlar. Ve bundan dolayı aslında mutlu hissediyorlar. Biz çok keskin çizgiler çizdiğimizden dolayı ve yapmak isteyip de yapamadığımızda, bir zırha çarptığımızda kendimizi mutsuz hissediyoruz doğal olarak. Ama orada öyle değildi. Orada her şey o kadar sade ve güzel ilerliyor ki oradaki insanlara gıptayla bakıyorsunuz.
Ya tabii, yani şey vardır ya, Benim Afrikam, çok sevdiğim bir film. Mesela onu izlerken de hissederim. Yani bugünkü modern hayat mesela bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor ama bazı şeyleri de hızlı aşıyoruz. Geleneklerimizden hızlı kopuyoruz. Gelenek derken de şundan bahsediyorum. Yani ben çocukken ya da daha gençken gelenek, yani her türlü gelenekten kopmak isteyen bir yapıdaydım. Şimdi de ne kadar değerli bir takım şeyler olduğunu anlıyorum. Mesela bir Afrika atasözünden bahsettik burada Selçuk Hoca'yla, Selçuk Şirin'le. Bir çocuğa bakmak için bir köy gereklidir. Şahane cümle. Ben bu cümlenin üstüne o kadar yattım ki, çok düşündüm. Mesela bugünün modern hayatında çekirdek aileler, bir anne ya da baba, ya bir çocuk yetiştirmek için ne kadar zorluklar çekiyorlar. İşte yani anneanne, babaanne hayattaysa ya da dedeler, onlara katkıda bulunuyor ama yine de yetmiyor. Yani ne kadar çok akıl, ne kadar çok el, ne kadar çok göz olursa o çocuğun üstünde, bazen de kolay büyümesi için ya da çok çeşitli bakabilmesi için iyi de olabilir. Yani ben bunu çok düşündüm ve böyle topluluktan, kalabalıktan kopmamızın aslında iyi yanları olduğu gibi çok negatif yanı da var.
Ya, izole yaşanmaya mahkum edersen çocuğu, zaten hayatı öğrenemez. Yani çok klasik, çok basit bir şey, hayat sokakta diye. Evet, gerçekten hayat sokakta, dışarı çıktığında insanlardan, farklı insanlarla tanıştığında hayat orada aslında. Evet. Ben çocukluğumda Muş'ta doğdum, büyüdüm.
Niçin şehre geldin? İstanbul'a mı geldin bu arada?
Ya, üniversite bahanesiyle geldim ben İstanbul'a.
Ne okudun üniversitede?
İstanbul Üniversitesi Grekçe, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı.
Aa, çok güzelmiş.
Ve İstanbul Üniversitesi yine Sosyoloji.
Şahane bölümler.
Ama hala devam ediyor. Hala bitiremedim.
Tamam. Ya yani anlıyorum gerekçelerini ama çok güzel bölümlermiş. Kaç dil biliyorsun peki? Cümleni unutma ama demin diyeceğim şeye. Araya giriyorum.
İngilizce. Fransızcayı Afrika'da öğreniyorum. Arapçayı da öyle. Yerel dillerde röportaj yapıyorum genelde Afrika'da. Hı-hı. Bugüne kadar 20'nin üzerinde dilde röportaj yaptım. Kürtçe ana dilim. Ama Kürtçeyi annem olmasa unuturum büyük, hı-hı, ihtimalle. Çünkü konuşacak kimsem yok. Bunlar.
Bunlar. Şimdi sen
ama en önemli dil beden, evet, dili Afrika'da.
Evet. Şahane anlaşıyorsun insanlarla da zaten. Peki, senin sözünü kestim, hemen geriye dönüyorum. Sen Muş'ta doğdun, büyüdün ve sokaklarda büyümenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum diyecektin herhalde.
Evet, Muş'ta doğdum, büyüdüm ve çocukluğumdan beri hep çalıştım ben. Hı hı. Daha ilkokuldayken simit satıyordum, tatlı satıyordum, çikolata satıyordum. Ortaokulda inşaatta çalışmaya başladım. 6 yıl inşaatta ahşap parke döşedim. Ahşap parke ustasıyım aynı zamanda. Bir de süper. Buradaki parkeler gibi laminant parke değildi bizim parke yaptığımız dönemlerde. Masif parkeydi. Zift dökerdik zemine. Ziftin üzerine böyle tane tane, tek tek yapıştırırdık parkeleri. Üzerinden zımpara yapılırdı, verniği yapılırdı, cilası yapılırdı. Muş'un hatta belki bölgenin en genç İnşaat ustasıydım ben.
Peki kardeşin var mı?
Alt kardeşiz.
Wow.
Alt kardeş.
Onlar ne diyorlar bu yolculuklarına? Annen baban hayattalar mı? Annen hayatta.
Annem hayatta. Babamı kaybettim.
Allah rahmet eylesin.
Çok sağ ol. Babamı da Türkiye yolculuğumu yaptıktan sonra kaybettim.
Ha, gördü senin o yolculuğunu.
Bizim Anadolu'da genelde babalar çocuklarına sevgilerini falan pek göstermezler. Ben babamı çok seviyorum, babam beni çok seviyor ama hayatımda hiç babama seni seviyorum demedim. Bu yolculuk esnasında, hani dedim ya, insan bir içsel yolculuk da yaşıyor. Yolculuğumun sonlarına doğru, artık yolculuk bir ay sonra muhtemelen bitecek gibi dönemlerde, dedim ki ya ben niye babama hiç seni seviyorum demedim ki? Arayıp babama seni seviyorum baba diyeceğim dedim. Bütün cesaretimi topladım, telefonu aldım elime, aradım ama babamı arayamadım. Abimi aradım. Pardon, annemi aradım. Anneme dedim ki anneciğim dedim ben seni çok seviyorum. O da dedi ki kurban olurum yavruma. Anneye yani çok rahat söyleyebiliyorsun bunu. Sen ona bir söylersen o da karşılığında sana bin söyler. Ardından dedim ki şimdi arayayım babamı. Böyle bir şey toplamaya, cesaret toplamaya çalışıyorum annemden. Dedim ki bir de abimi arayayım, ondan da şey yapayım. Abimi aradım. Abi dedim ben seni çok seviyorum. Kaç para lazım lan dedi.
Zaten inanamıyor o parasızlığa.
Evet. Vallahi dedim para hiç istemiyorum yani. Onuncu söylemedim, içinden geldi söylüyorum dedim. Sonra babamı aradım. Biraz sohbet ettik. Bir 5-10 dakika söyleyemiyorum. Birçok şeyi konuşuyoruz. Nasıl gidiyor yavrum diyor. Çok güzel bir muhabbet. Sonra dedim ki baba sana bir şey söyleyeceğim. Hayatında ilk defa benden böyle bir şey duymuş olacaksın dedim. Nedir yavrum dedi. Baba dedim ben seni çok seviyorum. O anda bir sessizlik oldu. Yani o sessizlikte babamın ne kadar heyecanlandığını hissettim. Sonra cevabı deve oğlu deve.
Ay canım.
Deve oğlu deve. Yavrum evladım ben de seni çok seviyorum anlamına geliyordu o deve oğlu deve.
Tabii,
gelmez yani ille de mi? Seni seviyorum demesine gerek yoktu. Babamın bana deve oğlu deve demesi oğlum ben de seni çok seviyorum anlamına geliyordu. Yolculuk bitti. Muş'a gittim. Van depreminden önce Van depremi oldu. Van depremine gittik. Orada işte canlı yayınlar yaptık. Tayfun Taliboğlu rahmetli, sonra Okan Bayülgen'de falan. O sırada TRT'de program falan da yapmaya başlamıştık. Dedim ki ya ben bir gideyim bizimkileri de göreyim. Ondan sonra gider tekrar çekimlere devam ederim. Gittim memlekete. 2 hafta yanlarında kaldım. Oraya gittiğimde yolculuk sonrası ilk defa babamla buluştuk. Normalde ben babamın elini öptüğümde benim tek yanağımdan öperdi beni. İlk defa babam 2 yanağımdan öptü beni. Hmm. Öyle mutlu oldum ki.
Ona da dikkat etmişsin.
Evet. Ayrıldım oradan. Babamla vedalaştık. Elini öptüm tekrar. Yine beni 2 yanağımdan öptü. Sonra geldim İstanbul'a. 2 gün sonra gece yarısı saat 3'te bir telefon geldi. Babamın öldüğünü söylediler.
Oo. Allah rahmet eylesin. Ama Allah işte o...
Yani o yolculukta sevme, seni seviyorum.
Evet, sevme olması iyi olmuş.
Yani o yolculuğun bana kazandırdığı en değerli, en güzel şeylerden biriydi babama seni seviyorum demek.
Sen de diyemiyormuşsun. Sadece babanın sana dememesi ben, değil, sen de ona söyleyemiyorsun.
Ben de söyleyemiyordum. Çünkü bizim çevremizde yaşamış olduğumuz o toplumda kimse babasıyla böyle bir ilişki yaşamıyordu. Yani evet davranışlarımızla belli ediyorduk birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ama... o seni seviyorum cümlesi çok kullanılan bir şey değildi. Hı hı. Yani bu dil işte o dili kullanamıyordu, o dili konuşamıyordu.
Peki sana bir şey soracağım özel olmazsa. Şu sevgi meselesinden bahsedince düşündüm. Sonuçta çok uzun yolculuklar yapıyorsun. Yani bir sevgilin nasıl oluyor? Oluyor mu? Yani değil mi? İnsanlar merak ediyor mu bilmiyorum ama çünkü insanlar şun için de sorduğumu düşün. Senin gibi yolculuklar yapmayı düşünürken şöyle engeller de görebiliyorlar. Sadece para, pul, iş değil. Bir de aileleri oluyor. Yani işte çocuklarla biz bu tura çıkabilir miyiz? Seyahate çıkabilir miyiz? Yolculuğu bir çocuklu şekilde yaşayabilir miyiz? Ya da eşim, sevgilim İster mi bu yolculuğu? Genellikle de birlikte gezmek çok zevkli bir şey. Birlikte gezenler birlikte geziyorlar zaten. Karı koca, sevgililer gibi gibi. Yani senin oradaki tasavvurun nasıl oluyor? Ya da ne önerirsin diye sorayım.
Ya işte benim üzüldüğüm nokta şu. Tabii ki insan bir yol arkadaşı ister kendine. Ve fiziksel olarak yanında olmasını ister.
Tabii.
Yani düzenli bir ilişki maalesef yaşayamıyorum. Bu konuda da üzgünüm. Çünkü düzenli bir ilişki yaşamaya kalksam onun benim yanımda olması gerekir. Veya benim onun yanında olmam gerekiyor. Fiziksel eksiklik bazen insanı üzüyor.
Birlikte gezebilir misiniz? Belki de öyle biri olur.
Birlikte olduğu zaman da olmayabilir. Hı hı. Bazen uzaktan ilişki de çok güzel oluyor aslında.
Evet, doğrudur.
Bir özlem oluyor, sürekli bir özlem oluyor. Ve bu yüzden maalesef düzenli bir ilişkim yok.
Peki, inşallah güzel bir ilişkin olur, seversin, sevilirsin her açıdan. Çok kaliteli belgeseller çekiyorsun. Yani ben internette bakınca senin sitene şahane videolar izledim. YouTube videoları, özellikle Afrika videoların falan, yani böyle doyamadım. Nasıl o kadar kaliteli oluyor? O senin teknik bilginle mi ilgili? Zaten işin bu. Ne kadar zaman harcıyorsun? Nasıl yapıyorsun onları? Röportajlar da çok iç açıcı. Yani kafa açıcı, daha doğrusu iç açıcı yanlış oldu. İşte demin konuşuyorduk senden yayından önce. Bir takım izleyicilerin sana mesajlar atıyorlar. Ne kadar güzel görmüş mesela bir izleyicin. Yani oradaki insanlar hayat dolu, farklı hayatlar var. Bambaşka şeyler görüyorsun. Nasıl yapıyorsun onları? Fiziki olarak nasıl yapıyorsun?
Ya önce ben Journey to Dreams'in ne olduğunu anlatayım. Journey to Dreams hayallere yolculuk demek.
Evet, evet.
Ben Afrika yolculuğuna çıkmaya karar verdiğimde sadece böyle bisikletle gideyim, Afrika'yı gezeyim, tozayım, dolaşayım değildi. Benim en önemli önceliklerimden bir tanesi, ben Afrika'da yaşayan insanların ne tür hayaller kurduğunu merak ediyorum.
Hı hı.
Hep Afrika ile ilgili açlık, hastalık, iç savaşlar vesaire haberleri okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Afrika denilince aklımızda böyle bir algı oluşuyor. Ama bir de bunların normal bir hayatı var ve bu insanların bir hayali var. Acaba hayalleri var mı bir de?
Hı hı.
Ben onları merak ediyordum. Hayallere yolculuk dememin sebebi de orada yaşayan insanların hayallerini araştırıyorum. Bir hayal arşivi oluşturmaya çalışıyorum. Afrika'nın hayal arşivi.
Hı hı.
Bu yüzden yolda karşılaştığım insanlara sorular soruyorum. En büyük hayalin ne? Ve bu soruları ben aslında oradaki insanlara sorarken dolaylı yollarla, dolaylı bir şekilde izleyiciye de soruyorum ben o soruyu.
Tabii ki.
En büyük hayalin ne?
Hı hı.
En büyük hayalin için ne yapıyorsun? Daha önce gerçekleştirdiğin bir hayalin oldu mu? Afrika hakkında en büyük hayalin ne? Ülken hakkında en büyük hayalin ne? Eğer bir insanı veya bir ülkeyi tanımak istiyorsak, oradaki insanlara hayallerini sormamız gerekiyor. Çünkü hayaller insana hem o bölgede yaşayan insanların psikolojisini, ülkenin ekonomik durumunu,
hı hı,
siyasi durumunu, sosyolojisini, genel olarak ülke hakkında çok fazla ip uçları veriyor hayaller.
Tabii ki.
Bu yüzden bir ülkeyi anlatmaya çalışırken oradaki insanların hayalleri üzerinden ülkeyi tanıtmaya çalışıyorum. Ben nerede ne yenilir, nereye gidilir falan, benim belgesellerimin hiçbir tanesinde böyle şeyler yok. Hı hı. Hatta benim yemek yeme şeylerim bile pek yok.
Hı hı.
Pek göstermiyorum.
Peki seni şaşırtan hayaller nelerdir? Neler oldu mesela? Birkaç örnek versene. Yani yaş grubu ne soruyorsun onu bilmiyorum. Çocuk hayalleri daha enteresan olabilir mesela.
Herkese soruyorum. Her yaş kesiminden, evet, insanlara soruyorum. Kadın, erkek fark, hı-hı, etmeden. Bir kişinin hayali üzerinden bir ülke hakkında çok fazla bir bilgi sahibi olamazsın.
Evet.
Ama ben her bölümde birçok insana hayaller soruyorum.
Evet.
Ve bu hayalleri bir araya getirip baktığın zaman ülkenin kimliği hakkında bilgi sahibi oluyorsun az biraz.
Hı hı.
Beni etkileyen hayaller, hep en önce ben şunu söylüyorum, en çok etkilendiğim hayal, Moritanya'da bir deve çobanının ılgın ağacı dışında hiçbir ağacın yetişmediği çölde en büyük hayalinin bir marangoz atölyesi kurmak olduğu. Bu hayallerin sınırının olmadığını gösteriyor.
Tabii orman lazım değil mi ki?
Evet.
Yeşil lazım.
Ya çölün ortasında bir marangoz atölyesi kurma, hmm, hayali çok kıymetli bir şey bence bu.
Çok evet, güzelmiş.
Bunun yanı sıra...
Ya orman olacak, o kesilecek birkaç ağaç, ondan sonra onu öğrenecek, ya başka bir şey yapacak değil mi?
Nasıl bir hayal dünyasında yaşıyor tabii, tabii, ve oraları kendi hayalinde nasıl yeşillendirmişse o çölü,
hı-hı,
adamın hayali bir marangoz atölyesi, çölde marangoz atölyesi.
Peki doğayı, kuşları daha iyi öğrendin mi?
Doğayı dinlemeye çalışıyorum. Hı hı. İsimlerini falan bilmiyorum kuşların ama rengarenk çeşit çeşit kuşlarla karşılaşıyorum.
Ya ne kadar güzel, çok özeldim sana vallahi. Ya peki bir de filmine gelelim. Yani şeyi teknik olarak sorumu unutmadım. Neler kullanıyorsun? Nasıl o kadar kaliteli olabiliyor? Bir de zor yerler, tek başınasın. Değil mi? Yani o çekimler falan, yani müthiş çekimler, nasıl yapıyorsun onu merak ediyorum. Ve filmine bağlasana, şu anda filmden de bahset, çok istiyorum.
Yani Journey to Dreams farklı bir belgesel serisi. Evet. Her ülkede bir bölüm olmak üzere Afrika'nın 54 ülkesinde 54 bölümlük bir belgesel serisi. Bugüne kadar
bayağı
10 bölümünü,
fazla. Evet.
17 bölüm çektim. 10 bölümünü YouTube kanalımda yayınladım. Daha kurgu aşamasında olan 7 bölüm var. Nijer'de Tenere adlı Journey to Dreams'ten bağımsız apayrı bir belgesel film çektim. Onu da geçtiğimiz Ağustos ayında, yani bundan bir 4 ay önce Haziran ayında çekimlere başladım. Tenere filmi bir göç hikayesi ve gerçek bir göç hikayesi. Afrika'da hiç bilmediğim bir konuymuş ve dünyada birçok insanın da haberdar olmadığı bir konu. Yani her yerde ölümler yaşanıyor ama Afrika'daki ölümler hep göz ardı ediliyor nedense. Yüz binlerce insan sahra altı Afrika ülkelerinden ve sahra bölgesinden dünyanın en ölümcül çölü Tenere çölünü geçip Libya'ya ve Libya üzerinden de Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Ben bu hikayeyi duyduğumda gerçekten çok şaşırdım ve o çölü nasıl geçtiklerini görmek istedim. Çölü geçmek denizi geçmekten daha zor. Haberlerde duyuyoruz ya, Akdeniz'de tekne battı, 200 göçmen hayatını kaybetti. 50 göçmen hayatını kaybetti ve sürekli böyle haberler çıkıyor. Denizde ölenlerin sayısı rakamlar üzerinden veriliyor. Oysa o insanlar denize ulaşmadan önce çölde ölüyorlar. Ve çölde ölenlerin sayısı denizde ölenlerin 2 katı. Son 3 yılda Tenere'de, Sahra Çölü'nde ölmek üzereyken kurtarılan insan sayısı 20 binin üzerinde. Ölmek üzereyken kurtarılan insan sayısı. Son 4 yılda ölen insan sayısı ise 4 binin üzerinde. Ve şöyle bir şey var. Öldüklerinde öldükleri yerlere gömülüyorlar.
Çölde.
Bazen de zaten cenazelerine falan ulaşılmıyor. Bu söylediğim rakamlar da Birleşmiş Milletler'in yeni raporunda verilen rakamlar. Bunlar sadece çöldeki, denizdeki bir su damlası. Çok daha fazlası var. Çünkü ulaşılmıyor. Tenere dediğimiz bölge 400 bin kilometre karelik bir alandan oluşuyor. Birbirine en yakın iki ağaç arasındaki mesafe 400 kilometre. Birbirine en yakın iki su kuyusu arasındaki mesafe ise 200 kilometre. Yani ben o çölü gördüğümde benim çöl algım değişti. Çöl denince hepimizin aklında şöyle bir şey oluşuyor. Kum tepecikleri. Orada kum tepecikleri çok az. Dümdüz, gözünüzün alabildiği kadar dümdüz bir alan. Ne sağınız belli ne solunuz belli. Tıpkı bir okyanus gibi. Okyanusun kum hali.
Bir de sen bir ağaç hikayesi paylaşmıştın. Ben onu günlerce okudum sonra.
Tenere ağacı.
Evet. Ya onu hafif anlatsana kısaca. Çok çok güzel hikaye. Senin filmin ne de isminle de uyuştuğu için de anlat bir
tenere
taraftan.
Tenere ağacı. Sahra çölünde bir Tenere bölgesinde bir ağacın ismi. Yani o bölge eskiden aslında tropik bir bölgeymiş. Bundan milyonlarca yıl önce. Oralarda tropik ormanlar varmış. Dinozorlar varmış ki orada dinozor mezarlıkları falan da var. Kemikleri falan çıkıyor zaten. O bölgeler hep yemyeşil alanlarmış. Tabii daha sonra iklim değişikliklerinden dolayı o bölgelerde yavaş yavaş çölleşmeye başlıyor.
Çok güzel hikaye ya. Anlat. Geliyor yani, ben heyecanlıyım.
Sonra tek bir tane ağaç kalıyor. Tenere ağacı. Ve bu gerçek bir hikaye. Bir şey değil. Böyle yazılmış bir hikaye değil. gerçek bir olayı anlatıyorum. 1923'lerde falan ta 1970'li yıllara kadar o bölgeden geçen kervanların durak noktası Tenera Ağacı.
Hı hı.
Ve Tenera Ağacı öyle bir efsane haline gelmiş ki oradaki insanlar da ona çok büyük saygı duyuyorlar, kutsallaştırmışlar. Hı hı. Tuarekler. Geldiklerinde o ağacın gölgesinde dinleniyorlar. Orada çaylarını içiyorlar. Ve ağaca çok saygı gösterdikleri için ağaçtan tek bir dal bile kırmıyorlar. O kadar kıymetli bir ağaç onlar için. Düşünsenize en yakın ağaç 400 kilometre uzaklıkta. Çölün ortasındaki tek yeşil ağaç. O bir akasya ağacı.
Çok güzel ya.
1973 yılında Libyalı sarhoş bir kamyon şoförü o dümdüz alanda o çöldeki tek ağaca gelip çarpıyor. Ve ağacı öldürüyor orada. Ardından o ağacı alıp Nijer'in başkenti Niamey'de bir müzeye koyuyorlar. Şu an müzede sergileniyor ağaç. Onun yerine de bir demir dikmişler. Ben çok istiyordum o ağacı şey yapmayı, görmeyi, o ağacın olduğu bölgeden geçmeyi. Geçtim ama çok da yakın geçmedim. Yaklaşık bir 200-300 kilometre kuzeyinden geçtim o ağacın. Daha sonra ağacın dibinde, ağacın olduğu bölgede bir kuyu kazıyorlar. Su kuyusu. Yaklaşık 45 metre derinliğe indiklerinde oradaki su yatağını buluyorlar ve Tenera ağacının kökleriyle karşılaşıyorlar orada.
Ha, çok enteresan hikaye ya.
Tenera ağacı hayata tutunabilmek için, yaşama tutunabilmek için kökleriyle 45 metre derindeki sudan besleniyormuş. Ve 1973 yılında da ölüyor işte ağaç maalesef.
Şahane hikaye. Ben işte bunu sende ipuçlarını gördükten sonra metin olarak o kabileyi araştırdım, ağacı araştırdım. O işte Afrika'da o dönemde ne varmış işte dinozorlar vesaire diyorsun ya, oranın orman olması enteresan geldi. Onları okudum. Çok güzel bir ipucu oldu açıkçası. Şimdi senin filminin ismi de onunla ilgili gibi geliyor bana. Çok hoşuma gidiyor. Filmde o göç hikayesini anlatıyorsun. Göç o hikayesini zorlukları anlatıyorsun.
Bir Beşir karakteri var. Beşir yıllarca para kazanmak amaçlı Libya'ya gidip geliyor.
Hı hı.
Oradaki insanlar bu, yani ben bu filmde aslında şunu anlatmak istiyorum öncelikle. Bu insanlar neden göç ediyorlar? Yüz binlerce insan yerini, yurdunu neden bırakıp gidiyor? Ve bunlar yerini yurdunu bırakıp gittiklerinde arkalarında kimleri bırakıyorlar? Onların motivasyon kaynağı nedir? Ve o arkalarında bıraktıkları insanlar onlardan yıllarca haber alamıyor.
Hı hı.
Ve onlar öldüklerinde, eğer çölde veya denizde öldüklerinde cenazelerine bile ulaşılmıyor. Aileleri neler düşünüyor? Çocukları neler düşünüyor? Babalarını özlüyorlar mı, özlemiyorlar mı? Filmde öncelikle Beşir karakterinin, Beşir bu yolculuğu yapan yolculardan biri, ailesiyle tanışıyoruz. Beşir'in eşi konuşuyor, Beşir anlatıyor. Daha önce yaptığı yolculukları anlatıyor Beşir. Bir taraftan da yeni bir yolculuğa hazırlanıyor. Tekrar yollara düşecek. Hmm. Çünkü ailesini geçindirebilmek için para kazanması lazım. Parayı nerede kazanabilir? Ya Libya'da kazanabilir ya da Libya'yı aşıp gidip Avrupa'da kazanabilir.
Nereden aklına geldi bu hikaye? Gördün, tanıştın, bunu çok duydun.
Bir kamyon fotoğrafından yola çıktım ben. Böyle gerçeküstü bir kamyon fotoğrafı gördüm internette. Üzerine karıncaların biriktiği bir kesme şeker düşünsenize. Hmm. Kesme şekerin üzerine karıncalar birikiyor, şeker görünmüyor. Hmm. Öyle bir kamyon, üzerinde bir sürü insan var, bir sürü eşya var. Ve kamyon neredeyse görünmüyor. Çölün içinde böyle acayip bir araba, acayip bir kamyon. O fotoğrafı araştırdım. Şey dedim, gidip bu kamyonun fotoğrafını çekeceğim ben de dedim. Ama hikayeyi araştırdıkça altından daha trajik şeyler çıkmaya başladı. Trajik bir hikaye çıktı. Sonra dedim ki en iyisi ben bunun gerçek hikayesini belgesel haline getirip bütün dünyaya anlatmalıyım dedim.
Peki bütün dünyaya anlatabilecek misin? Burada bir galası var. Ondan sonra nasıl ilerleyecek o süreç? Türkiye'de gösterime mi girecek?
Şimdi bu filmin Türkiye'de ne zaman gösterime gireceğini ben de bilmiyorum. Öncelikle bir gala olacak. Yani bir tek bir gösterim olacak, hı hı, şeyde, Türkiye'de. Ardından uluslararası film festivallerinde. İnşallah bakalım güzel şeylerle geri döner.
Yapımcısı kim filmin?
Filmin yapımcısı da benim.
Ha, her şeyi sensin bayağı. Şahaneymiş. Zor iş çünkü.
Ya geçen gün bir film setine gittim. Yönetmene şeyi sordum. 2 dakikalık bir reklam filmi seti. O kadar çok insan çalışıyor ki orada. Kaç kişi var burada dedim. Dedi ki 150 kişi var. Ben daha yeni kendi yaptığım filmin ne kadar zor olduğunu o zaman anladım. Yani evet çok zor bir film çektim. Tek başıma yaptım. Baştan sona tek başıma bir film çektim. Bunun kurgusunu ondan sonra post prodüksiyonu Türkiye'ye geldiğimde yine bütün işlerle ben uğraştım. Bir tarafta 150 kişilik bir ekip. Bir tarafta tek başıma yapmış olduğum uzun metraj bir belgesel film. Yani filmin ne kadar zor olduğunu ben o film setini görünce anladım.
Zeynep Atakan'la konuştuk biz film yapımcısı olmak konusunda. Apayrı bir iş, herkesin başka uzmanlığı var. Ama tabii senin yaptığın bazı işleri gördüğüm için güzel olacağını da düşünüyorum. Yoksa tek başına hani bir yolcunun yaptığı film... Şey, fikir çok güzel, içeriği çok güzel olabilir ama teknik olarak nasıl olabilir derdim ama yani yaptığın işler de ortada, eminim o da güzel olacak.
Ya, peki, sinema eleştirmenlerinden çok güzel geri dönüşler oldu.
Sen gelmeden önce pek çok yere bakıyorum. Mesela şey anlamında da söylüyorum, sosyal medyada seni zaten çok sevenin var, çok hayran olan, senin yaptıklarını yakinen izleyen insanlar var. Ama eleştiren insanlar da çok var. Şunu soracağım. Mesela sen galasında işte büyük alışveriş merkezinde yapıyorsun ve biletleri satıyorsun diye bile eleştirenler gördüm. Çünkü işte parasız yolculuğa çıkmıştı. Şimdi işte biletlerini satıyor, gala yapıyor diyorlar. Sen bu eleştirileri alıyorsundur. Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Seni bir süredir takip eden bir insan olarak içten bir tavrı görüyorum. Bir emeği de görüyorum. Hemen bizde böyle bir taşlama durumunu da görüyorum. Ama o sana değmesin isterdim. Ara sıra değdiğini de görüyorum. Yani bir bunu özel söyle. Bir de genel ne hissettiğini söyle isterim.
Ya normal yani kimsenin istediği bir şeyi yani kimseyi mutlu edemezsiniz.
Tabii tabii.
Ve kimse benim neler yaşadığımı, neler yaptığımı da tam olarak bilmiyor. Ben sadece filmimi falan veya belgesellerimi gördüklerinde onun üzerinde eleştiri yapsınlar. Amenna baş göz üstüne. Beni gerçekten eleştirsinler istiyorum. Ama altı boş eleştiriler değil. Yani adam beni sevmiyor, sevmiyor olabilir. Bu gayet normal. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Beni sevmediği için... bana saldıran insanlar var.
O eleştiri değil zaten.
O eleştiri değil, o baltalama da tabii, tabii. değil. Yani o apayrı bir şey. Hı hı. Adam direkt çamur atıyor. Hı hı. Bu yani normal.
Şey enteresan. Mesela bence şöyle bir şey oluyor. Sen paranı çocuklara verip bir parasız yolculuğa çıktın. Ve çoğu insan seni bununla tanıdı. Bunun üstüne de sonrasında pek çok şey yaptın. Çeşitli yardım kuruluşları için değil mi? Ben yanlış evet. biliyorsam düzelt. İşte mesela fotoğraflar çektirdin, onlardan sergi açtın, gelirlerini işte depremzedelere verdin, çocuklara çorap aldın, yok bilmem neler yaptın. Şimdi insanlar o portrenin hiçbir şekilde para kazanmasına ve onu daha sonraki projelerine ya da yolculuklarına harcamasına katlanamıyor demeyeyim ama bunu tezat bulan da var gibi geldi
ya,
sanki.
Ya çok saçma geliyor bana şimdi. Ben özellikle şunu anlatmıyorum. Ben ne kadar para harcadım, ben neler yaptım bu belgesel çekiminde, bu Afrika yolculuğumda. Hı hı. Bunu insanlara anlatmadığım için onlar da benim eski yapmış olduğum o parasız yolculuk üzerinden değerlendiriyorlar.
Evet, evet.
Ama ben açıkça şunu da söyleyeyim. Kardeşim, ben Türkiye'yi cebimde tek kuruş para olmadan dolaşabildim. Ama diğer taraftan Afrika'da yapmış olduğum yolculuk apayrı bir yolculuk. Hı hı. Ben bir belgesel yapımcısıyım. Belgesel çekiyorum orada. Hı hı. Ve ilk defa burada söylüyorum. Ben 3 yıldır Afrika'da 2 milyon liranın üzerinde para harcadım.
Oo, ne diyorsun?
Evet. Yani izledikleri belgesel, ah ne güzel belgesel, ne güzel çekimler, ne güzel bir anlatım dedikleri şey öyle kolay çıkmıyor ortaya.
İmkansız zaten o görüntüleri.
Ben bir YouTuber değilim, ben bir gezgin değilim. Böyle elime kamerayı alıp da bakın şurada şöyle oldu, böyle oldu, aha atayım YouTube'da yayınlayayım falan. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben içerik üretiyorum.
Evet.
Ve bu üretmiş olduğum içerikte bedava içerik üretemezsiniz. Kusura bakmayın.
Tabii. Beslenmeden olmuyor zaten. Her türlü besleme.
Almanya'da benim bir ekibim var, kurgu ekibi var. Benim İstanbul'da bir kurgu ekibi var.
Tabii.
Ben Afrika'dan bütün her şeyi hazırlıyorum, onlara gönderiyorum. Afrika'da ben yapmış olduğum bu 24-25 dildeki çevirileri yapabilmem için çevirmenlere para ödüyorum. Bir ülkedeki bisiklet yolculuğumu bitirip bir sonraki ülkeye geçtiğimde bisikletimi bir sonraki ülkeye bırakıp uçakla geri dönüyorum bir önceki ülkeye. Orada çevirmenlerle toplanıyoruz. 15-20 gün boyunca otelde gece gündüz çeviri yapıyoruz.
Şahane.
Bunun yanı sıra filmde kullanmış olduğum müziklerin telifleri var. Binlerce lira ben müzik telifi ödüyorum. Ve bunları hiçbir yerde anlatmadım.
Bence
bunları
anlat.
Hayır, ben...
Çünkü insanlar bilmediklerinde kendi bakış açılarından, kendi gözlüklerinden ve kendi bilgi düzeylerinden bakıp tahayyül etmiyorlar ve böyle eleştiriyorlar.
Onu söyleyen insanları ben gerçekten çok da şey yapmak istemiyorum. Eğer birazcık anlamak istiyor olsaydılar bu işlerin kolay ortaya çıkmadığını az çok tahmin edebilirlerdi. Ve bunun üzerinden bana saldırmazlardı. Bunlar bana saldırmak için bahane arıyorlar. Ki bu da çok sayıda değil. Milyonda belki 5 tane, 7 tane falan çıkıyordur.
Yok, bunu söyle istiyorum. Çünkü bu nasıl olunur üzerine bir program ya. Bunların kolay olmadığını da anlatmak istiyorum ben mesela. Yani alt metinde bunu konuklarımı söyleyebilsin istiyorum. Mesela seninki de gerçekten büyük emek. Bazen ekip, bazen hakkını vermek. Mesela o müziğin hakkını vermek. Bir şey çalmıyorsun yani. Birinden araklayıp da bilmem kimin bir emeğini kullanmıyorsun. Ya da birine bir iş sağlıyorsun, maaş sağlıyorsun o kurgucuya. Bütün bunların bilinmesi de bence çok güzel. Yani zaten ana emeğin sende olduğu çok belli yani.
Şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ben İstanbul'da kendime bir ev, bir araba alabilecek kadar bir birikimim vardı benim. Ve ben bu birikimimi Afrika'da bu yolculuğa adadım. O yüzden sponsor olmadan ben yola çıktım.
Ya işte böyle...
Daha sonra yoldayken işte tek tük sponsorlar falan çıkmaya başladı. Ben sadece yolculuğumun hiç çizgisini bozmadan devam etmesini istiyorum. Çok aptalca teklifler de geldi. Milyon dolarlık teklifler de geldi. Ama benim etik kurallarıma uymadığı için kabul etmedim.
İşte bak bunlar o kadar güzel ki.
Yani ben bunları anlatmıyorum diye sanki şey mi yapıyorum, ticari bir amaç mı güdüyorum? Evet, ben Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ismini söylüyorum.
Tabii tabii söyleyebiliyoruz zaten.
Gala orada. Ama şunu düşünsün istiyorum insanlar. Birçok belgesel hep genelde kimseye duyurulmadan az insanın görebileceği yerlerde yapılıyor. Ve hep öyle göz ardı ediliyor.
Yitiyor bazen.
Yitiyor, kayboluyor.
Evet.
Ama sen burada bu belgeselin galasını yaptığında herkesin dikkatini çekecek. Ve özellikle herkesin dikkatini çeksin diye istiyorum. Orada o göç yolculuğunda ölen insanların hikayesini görmek istemeyen insanlara göstermek istiyorum. Ve bunu da ben orada yapabilirim. Kimse kusura bakmasın. Ben gideceğim bir yerde 50 kişiyi bir araya getireceğim. Hadi ben belgeselin premierini, gösterimini yapacağım dediğimde o 50 kişinin dışında başka kimseye ulaşmayacak. Ben özellikle gözlerini kapatan insanların görmesini istediğim için orada yapıyorum. Kusura bakmasınlar. Ve onu da ancak orada yapabilirdim. Ve çok sayıda yabancı davetli var. Yurt dışından gelip filmi izlemeye gelecek olan insanlar var. Yabancı diplomatlar var. Ve dünyanın ilgilendiği bir konu, dünyayı ilgilendiren bir konu, göç konusunu anlatıyorum ben orada. Onu da ben köhne bir yerde yapamam. Yani bilet fiyatlarının yüksek olması üzerinden gelen eleştirileri de, ya kardeş kusura bakmayın, bu sizden kaynaklı bir şey değil aslında. bu sizin alım gücünüzün düşük olması sizden kaynaklı değil. Yani biraz sistemi eleştirin, beni eleştirmeyin. Hı hı. Sen o bileti alamıyorsan bu benden kaynaklı bir durum değil. Başka yerlere sorgulaman gerekiyor. Yani bir de orada farklı etkinliklere gidildiğinde başka bir etkinliğe 500 lira 600 lira verilebiliyorsa ben burada hayatımı öne sürerek yapmış olduğum yani hayatımı göz ardı ederek yaptığım büyük emeklerle hazırlamış olduğum bu filmin de tek gösterimi olacak. Fiyatlar o kadar da şey...
Ay seni üzdüm gibi hissettim. Öyle olmasın, hadi yüksel. Ya neşeli, dünya neşelisi adamı getirdim. Burada isyan ettiriyorum gibi hissediyorum. Hayır sadece...
Hayır, son bir şey daha anlatmak istiyorum. Bir de mekan kirası.
Tabii.
Bu etkinliklerin kolay olduğunu sanıyor insanlar.
Tabii söyle.
200 bin liranın üzerinde ben o geceki etkinliğin bana maliyeti 200 bin liranın üzerinde. Hı hı hı. Ben böyle riskler alabiliyorsam kardeş benim aldığım bu riski saygı duyulmasını istiyorum. Ben cebimden bir sürü para ödeyeceğim, o paralar benim cebime girmeyecek.
Evet.
Ben sadece bu insanların sesini duyurabilmek için kendimden ödün veriyorum, sen ne veriyorsun?
Yürü be. Yürü Hasan. Yüksel geri gül öyle. Ay seni sinirlendirdim gibi hissettim. Çünkü böyle çok yüksekte. Ama bunların konuşulmasını istiyorum. Çünkü yoksa hayat sana güzel oluyor. Yani hayat sana güzel.
Davulun sesi uzaktan hoş geliyor.
Evet
hayat,
yani.
Ya hayat sana güzel diyen insanları ben şu şekilde anlamıyorum. Abi hayat sana da güzel.
Evet.
Lütfen evet. Etrafına bak. Lütfen biraz gözünü aç. Hayatın ne kadar sana da ne kadar güzel olduğunu göreceksin. Sen hayatın hep kötü taraflarından bakarsan tabii ki hayat sana kötü olur. Ben güzel taraflarından bakmaya çalışıyorum. Yani beni motive eden şey nedir biliyor musunuz? Ben siyah bir siyah dairenin içerisinde küçük beyaz lekeler arıyorum. O küçük beyaz lekeyi gördüğümde ona odaklanarak o dev siyah daireyi bembeyaza bürüyebilirim. Sen de bunu yapabilirsin. Niye olmasın?
Ay ne de şahane konuştum. Peki sonraki yolculuk nereye?
Yine Afrika devam edecek. Afrika Hı-hı. artık benim hayatım.
Hı-hı.
Sanırım bir ömür boyu Afrika'da yolculuğum devam edecek.
Zaten bu kadar ülke dedin, 17'sini çektim dedin. Gerisi de devam edecek
daha
değil mi?
Daha gitmem gereken 37 Afrika ülkesi var ve... Afrika denince herkes Afrika'yı, yani herkes demeyeyim, dünyanın dört bir tarafında Afrika çok fazla bilinmediği için insanlarda şöyle bir şey var. Afrika'nın bir ülke olduğunu düşünüyorlar.
Evet.
Ama Afrika 54 ülkeden oluşan dünyanın en büyük ikinci kıtası.
Ya. Evet. Ben de ya şu dil meselesine takmış durumdayım. İkinci kitapta da var. Her Umut Orta Karar'da da var. Sen de okuyunca bayılacaksın. Orada bir kabileden bahsediliyor. Kabilenin dili farklı ve sol sağ demiyorlar. Kuzey, güney, doğu, batı diye tarif ediyorlar. Mesela işte Hasan şu kalemi kuzey doğuya koyar mısın diyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bu bütün algılarını değiştiriyor. Zaman algıları da değişik. Bizler mesela bir fotoğraf dizisi verseler küçüklükten büyüklüğe, gençlikten yaşlılığa ne yaparız? Soldan sağa dizeriz değil mi? Çünkü yazı dilimiz soldan sağa. Belki bir Japon'a versen yukarıdan aşağı dizecek. Hani gençlikten yaşla. Onlar bunu öyle dizemiyorlar. Çünkü zaman algıları. Sen demin bir örnek verdin ya. Onun için çok hoşuma gitti. Zamansızlık. Onlar zamanın içinden geçiyor kavram olarak. Senin belgesellerinde o klişelerimiz azalıyor. Ve bütün o dünya ete kemiğe bürünüyor. Çok hoşuma gidiyor onun için. Senin yaptığın işe büyük saygı duyuyorum. İkincisi yolculuk kavramını ben büyük saygı duyuyorum. Tek başına. Yani yolcu olmanın insanda neler değiştirebileceğini gördüm. Kendi adıma da gördüm. Yani ben de yaşadığım pek çok şeyden sonra bir Anadolu turlamasına başladım ve tanımaya başladım. Ve o zaman daha... Umutlu bir insan oldum. Daha zihni açık bir insan olduğumu düşünüyorum olabildiğim kadar. İnşallah dünyayı da öyle gezebiliriz. Senin kadar kazandığını harcama cesaretinde olabiliriz hayatımız için. Yani şu da hayat sana güzel denilen pek çok insana aslında dikkatli bakarsak görülebilecek bir şey. Ne için değerlendiriyoruz o bütün kazançlarımızı, gelirlerimizi ya da kazandığımız insanları bile... Ne şekilde kullanıyoruz? İyi mi kullanıyoruz? Onlarla arkadaş mı oluyoruz? Mutluluk için mi geçiriyoruz? Onlara asitliyor muyuz? Yani bütün bunlar önemli. Senin o anlamda güzel tercihler yaptığını ve daha da güzel yollara gideceğini düşünüyorum. Nasıl bitirelim Hasan?
Birlikte yolculuğa devam edelim diyorum ben.
Çok güzel söylüyorsun. İyi ki geldin Hasan. Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Çok sağ ol.